Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Sebiha Tan sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Ve stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Merhaba değerli hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Bugün sihirbazların Musa Aleyhisselam'a hürmetlerini işleyeceğiz. Sihirbazların asayı önce sen mi atarsın yoksa biz mi atalım diyerek Musa Aleyhisselam'a hürmet göstermeleri, Musa'nın da siz atın demesi. Melun Firavun zamanında sihirbazlar Musa ile mücadeleye giriştiler. Fakat onu büyük tuttular, öne geçirdiler ve ağırladılar. Zira ona ferman senin, istersen önce sen at asanı dediler. Musa, hayır ey sihirbazlar, önce siz büyülerinizi gösterin dedi. Musa'ya gösterdikleri o kadarcık hürmet büyücülerin iman etmelerine sebep oldu. Fakat önceden işledikleri suça karşılık olarak ellerini ve ayaklarını feda eylediler. Yemek yemek ve nükte yapmak kamile helaldir. Madem ki kamil değilsin, yeme ve sus. Çünkü sen kulaksın, o dildir. O senin cinsinden değil. Tanrı kulaklara dinleyin buyurdu. Çocuk süt emme kabiliyetiyle doğar, bir müddet susar ve tamamıyla kulak kesilir. Söz söylemeyi öğreninceye kadar bir zaman ağzını açmaması, söz söylememesi gerekir. Kulak vermezse titi diye manasız sesler çıkarır, kendisini alemin dilsizi yapar. Anadan sağır doğansa hiç dinlemediği için dilsiz olur, nasıl dile gelsin ki? Çünkü söz söylemek için önce dinlemek gerekir. Söze kulak vermeye yolundan gir. Evlere kapılarından girin. Rızkı sebeplerine teşebbüs ederek arayın. Kulakla dinlemeden anlaşılacak söz ancak Tanrı'nın vahi ve ilhamıdır. Tanrı örneksiz yaratır. Herkes ona dayanır. Onun dayanacağı bir varlık yoktur. Ondan başka herkes hem sanatta hem de sözde üstada tabidir. Emsale muhtaçtır.
Evet. Sümeyra, Mevlana Hazretleri mevzularını seçerken daha çok Kur'an ayetlerine dayanıyor ve Hazreti Peygamber'in sözlerine istinat ediyor. Yine burada Kur'an-ı Kerim'in kıssalarından olan Musa ve sihirbazlar hikayesinden bahisle bir mevzu açıyor ve insanların yaptıkları iyiliklerin neye sebep olduğunu, neyi kazandırdığını ve kötülüklerin neyi kazandırdığını misal olarak anlatıyor. Şimdi yine dikkat edeceksiniz, ilk okuduğumuz beytte Melun Firavun tabiri kullanılıyor. Şimdi bizim İslam geleneğinde kötülükle maruf olan varlıkların da aslında sıfatları vardır. İyilikle maruf olanların da sıfatları vardır. Mesela biz iyi olan insanları da onların iyilikleriyle yad ederek isimlerini söyleriz. Mesela diyelim ki İmam Gazali'den bahsedecek olursak Gazali demeyiz, İmam Gazali deriz. İşte şeytandan bahsedecek olursak Anadolu insanı sadece şeytan demez, kör şeytan tabiri kullanır. Mevlana Hazretleri burada da sadece Firavun demiyor, Melun Firavun diyor. Çünkü iyi ile kötünün de birbirinden ayırt edilmesi gerekiyor bu bağlamda. İyilerin iyi sıfatlarla tavsif edilmesi, vasf edilmesi, kötülerin de kötü sıfatlarla bahsedilmesi Anadolu'da bir gelenektir, İslam geleneğidir. Mevlana Hazretleri de bu geleneğe sadık kalıyor. Biz bu sihirbazların hikayesine Kur'an-ı Kerim'den baktığımız zaman Araf suresinde anlatıldığını görüyoruz. Araf suresinde şöyle söylüyorlar, şöyle anlatılıyor hadise 116. ayet-i kerimesinde. Sihirbazlara diyorlar ki ey Musa, asanı önce sen mi atarsın yoksa biz mi atalım diye soruyorlar. Bunun üzerine Musa onlara kendilerinin atmasını söylüyorlar. Ve yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman büyücülerin attıkları değneklerinin, attıkları iplerin yılan suretine büründüğü anlatılıyor. Yani öyle gözüktüğü söyleniyor. Gerçekten yılana dönüşmüyor onların attıkları şey. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça söylüyor. Diyor ki onlar asalarını attıklarında ya da ellerindeki değneklerini attıklarında insanların gözlerini boyadılar ve yılan gibi görünmesini sağladılar. Gerçekten dönüşmüyor aslında. Ama Musa'nın asası söz konusu edildiğinde, Musa'nın asasını attığında, o yere attığında o gerçekten büyük bir yılan, yani bizim dinde ejderha da denebiliyor ona, bir ejderhaya döndüğünü ve onların değneklerini yuttuğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla bu yüzden hikayede bizim üzerine durmamız gereken işlerden bir tanesi, burayı vesile ederek üzerine durmamız gereken işlerden bir tanesi, büyücülerin ya da cin, şeytan işleriyle uğraşan insanların aslında gerçekte bir iş yapmadıkları, sadece insanları kandırdıkları ve öyle yaptıkları, bir çeşit illüzyon gerçekleştirdiklerini anlamakta fayda var. Peygamberlerin, gerek Musa Aleyhisselam'ın gerekse diğer peygamberlerin gösterdikleri mucizeler ise sahicidir ve gerçekten öyledir. Sanki öyle öyleymiş gibi gözükmekle kalmaz. Ve hikayenin devamına baktığımız zaman diyorlar ki bunun üzerine şeyler yenildiğinde, büyücüler yenildiklerinde ve hemen secdeye kapanıyorlar ve diyorlar ki alemlerin Rabbuna iman ettik diyorlar ve inanıyorlar. Şimdi Mevlana Hazretleri bu kıssadan hareket ederek onlara diyorlar ki, onlar için şunu söylüyor, diyor ki Musa Aleyhisselam'a gösterdikleri ufacık bir hürmetten dolayı büyücüler imana nail oldular. Allah onların imana girmesine sebep oldu. Ama daha önce yaptıkları günahlardan dolayı da yine Kur'an-ı Kerim'de hikayesi onların anlatılıyor. Ne yapıyorlar? Ellerini ve ayaklarını iman ettikleri için Firavun çaprazlama kestiriyor. Evet. Çünkü onların normal şartlarda Musa'yı yenmesi, böylece de Firavun'un Musa belasından kurtarmasını bekliyor aslında Firavun. Kendince Musa Aleyhisselam'a bela gözüyle bakıyor ve onu yine kendi silahıyla yenmeyi planlıyor ve büyücülerle böyle bir kavilleşiyor. Ancak bu şeyin sonucunda, bu gösteri müsabakanın sonucunda büyücülerin atmış oldukları değneklerinin insanların sadece gözlerini boyamaktan ibaret kaldığı, Musa'nın asası gerçekten ejderhaya dönüştüğü ve onların yuttukları için büyücüler anlıyorlar ki Musa'nın yaptığı kendilerinki gibi bir iş değildir. Çünkü kendi yaptıklarını biliyorlar. Halk bilmese bile büyücüler ne yapıyorlar? Musa'nın yaptığı işin başka bir şey olduğunu fark ediyorlar ve biz de alemlerin Rabbine iman ettik diyerek imana geliyorlar. İşte Mevlana Hazretleri diyor ki onların bunca az bir şeyleri bile, hürmetleri bile, yani asanı önce sen mi atarsın yoksa biz mi atarız diye Musa'ya sormaları bile onların iman etmelerine sebep olmuştur diyor. Buradan aslında şöyle bir şeye de geleceğiz. Yine Hazreti Peygamber döneminde bir hadiseyi de misal olarak anlatarak o kısmına geçelim isterseniz. Şimdi Hakim bin Hizam isimli bir Hazreti Hatice validemizin bir akrabası var. Bu aslında iyi bir insan. Sonradan da Müslüman oluyor zaten. İslam'dan sonra da Hazreti Peygamber'e inanıyor ve Müslümanlar arasında yer alıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'le birlikte otururken Hazreti Peygamber'e şöyle bir soru soruyor. Diyor ki ya Resulullah diyor, biz diyor İslam'dan önce yaptığımız iyiliklerin de karşılığını görecek miyiz diye soruyor. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona diyor ki evet diyor. Zaten senin diyor iman etmene sebep olan nedir? Daha önce yapmış olduğun iyiliklerdir. Bu Hakim bin Hizam ne iyi iş yapmış onu da anlatmakta fayda var aslında. Bugün de bizim temel problemlerimizden bir tanesidir o aynı zamanda. Biliyorsunuz cahiliye Araplarında bir adet vardır. Onların bir kısmı güya şeref kaydıyla, şeref gözeterek kız çocuklarını diri diri doğar doğmaz ya toprağa gömüyorlar ya da 7-8 yaşlarına geldiğinde de yine diri diri gömüyorlar. Bununla da kız çocuklarının kendi şereflerine halel getireceklerini iddia ediyorlardı. İşte bu Hakim bin Hizam denen insan merhametli birisidir. Bu çocuk, kız çocuklarını diyetlerini vererek, ücretlerini vererek gömmek üzere olan çoğu adamların ellerinden alır ve onları yaşatır. Daha sonra da işte hür bir insan olarak hayatlarını sürmelerine yardımcı olur. Aslında çok iyi bir iş yapıyor toplumda. O dönemde toplumun en önemli kötülüklerinden birisine mani olmak için bir gayret gösteriyor. Ve İslam ortaya çıktıktan sonra da Resulullah'a gelip inanıyor. İşte sorusu şu diyor ki ya Resulullah biz İslam'dan önce yaptığımız iyiliklerin karşılığında görecek miyiz sorusunu sorduğunda Hazreti Peygamber diyor ki evet göreceksiniz, zaten o sayede hidayete erdirildiniz. Şimdi burada hemen bu kıssadan kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi söz konusu edilmişken yani günümüzde aynı kötülüğün başka bir biçimde devam ettiğini de aslında söyleyebiliriz. Yakın zamanda Birleşmiş Milletler'in verdiği rakamlara göre yeryüzünde 2 milyona yakın kız çocuğu fuhşa zorlanıyorlar. Ve bu aslında diri diri toprağa gömmekten daha kötü bir durumda. Aslında insanoğlunun kötülükleri hiçbir zaman değişmiyor. Yani insanoğlu tarihin her döneminde benzer kötülükleri yapıyor. Ve benzer kötülükleri sürdüren insanlar bunun sonucunda bir ceza görecekler ve yine benzer iyilikler yapan insanlar, bu konuda yardımcı olan, bu konunun, bu kötülüğün ortadan kalkmasına yardımcı olan insanlar da onun karşılığını görecekler. Burada tabii şöyle bir mesele daha karşımıza bizim çıkıyor. Aslında bizim İslam kelamcılarının, İslam mutasavvıflarının, İslam fakihlerinin çokça tartıştıkları ve bizim husun ve kubuh diye isimlendirdiğimiz, iyilik ve kötülük problemi diye isimlendirdiğimiz bir problemle karşılaşıyoruz. O da soru şu. Yani kendisine İslam'ın ulaşmadığı insanlar yaptıkları işlerin karşılığını bedel olarak ödeyecekler mi? Yani yaptıkları kötülüklerinden, günah iyiliklerinden sevap alacaklar mı, almayacaklar mı tarzında bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve Mevlana aslında bu soruya da aynı zamanda cevap vermiş oluyor bu anlatmış olduğu hikayenin. Ama yine de bizim bu konuda İslam alimleri iki kısma ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi diyorlar ki, yok diyorlar, onlar iman etmedikleri için onlar ne yaparlarsa yapsınlar karşılığını görmeyeceklerdir diyorlar. Yani sevap olarak görmeyeceklerdir. Ancak bir kısım Müslüman da diyor ki, kendilerine din tebliğ edilmediği için kendi akıllarınca doğruyu bulmakla mükelleftirler ve kendilerince iyi olan şeyleri, aklın iyi gördüğü şeyleri yaptıkları takdirde de onlar mükafatlandırılacaktır diyor. İşte Mevlana Hazretleri burada da tavrını ortaya koymuş oluyor. Yani geçmişte İslam'dan önce de, iman etmezden önce de bir iyilikte bulunursanız bunun karşılığında hidayete ermenize yardımcı olacaktır ve bunun karşılığında Allah sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Ve belki iyiliğinizden dolayı hiç farkında olmadığınız bir anda, hiç hesapta katmadığınız bir anda sizin karşınızda İslam'ı çıkaracak ve belki de Müslüman olarak gelecek hayatınızın iyilik üzere gitmesini sağlamış olacaksınız. Bugün hakikaten yeryüzüne baktığımız zaman dışarıda da, Müslüman toplulukların dışında da nice insanın hiç ummadıkları bir anda Kur'an-ı Kerim'le karşılaştıkları için ya da bir Müslümanla karşılaştıkları için ya da bir şeyle karşılaştıkları için Müslüman olduklarına şahit olup durmaktayız. Aslında bu onların geçmişte de iyi niyetli bir insan olmalarıyla doğru orantılı bir şeydir ve iyiliğin peşinde koşmalarından dolayı da iyi niyetli olduklarının göstergesi olarak hidayete geliyorlar. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman şöyle isimlendiriyor bize. Diyor ki, iyiliğe karşı Allah sevap verdiğimiz zaman bire 70 sevap veriyor. Bir iyilik yaptığınız zaman size 70 tane sevap veriyor. Ama bir kötülük yaptığınız zaman onu sadece misliyle cezalandırıyor. Yani birebir cezalandırıyor. Allah bu anlamda İnsanlar söz konusu edildiğinde, iyilik söz konusu edildiğinde merhametle, kötülük söz konusu edildiğinde adaletle cezalandırıyor Allah onları. Yani kötülüğe de eğer 70 kat ceza vermiş olsaydı aslında bu kötülük yapanlar için bir haksızlık olmuş olacaktı. Ama iyilik yapanlar için 1'e 70 ve daha fazla mükafat verdiği için aslında orada merhametle davrandığını da göstermiş oluyoruz. Bu yüzden bizim İslam alimleri her zaman şunu söylüyorlar. İyiliğe merhamet, kötülüğe de adaletle davranmak gerekir. Aslında bunu bizim dünya hayatında da böyle olmamız lazım. Yani bir yerde, toplulukta bir yöneticiysek, idareciysek kötülük yapan insanlara da mutlaka adil davranmamız gerekiyor. Onlara hak ettiğinden fazla ceza vermememiz gerekiyor. Çünkü onlara hak ettiğinden fazla ceza verdiğiniz takdirde bu durumda da onların kötülüğe daha çok gitmesine sebep olmuş olursunuz. Belki iyilik yaptığınızda, adaletle hükmettiğiniz zaman iyiliğe dönmelerine sebep olursunuz. Şimdi burada üzerinde durmamız gereken hususlardan, bir beyitlerden bir tanesi de yemek yemek ve nükte yapmak kamile helaldir. Madem ki kamil değilsin yeme ve sus diyor Mevlana Hazretleri. Bununla şunu kastediyor. Şimdi insanlar bir süreç içerisindedirler hayatlarında. Aslında her birimiz aynı süreçlerden geçeriz. Yani işte çocukluğumuz geçer, gençliğimiz gelir ve bu bir olgunlaşma sürecidir bu. Siz iyi insan olma yolunda karar vermişseniz ve kendinizi iyi insan yapmak için, kamil bir insan olmak için gayret gösterdiğiniz takdirde bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Eğer kemale ermemişseniz, insanlar hakkında, insan psikolojisi hakkında, insan sosyolojisi hakkında sağlam bilgilere sahip olmamışsanız bu durumda başkalarına şöyle yap ya da böyle yap diye fetva vermemeniz gerekiyor. Yani şöyle davranırsan iyi olur, böyle davranırsan iyi olur diye tavsiye etmemek gerekiyor. Aslında bütün burada anlatılan, bütün mesele insanın kendisini bilmesinden ibarettir. Yani kendinin bilmen gereken yerde olmalısın. Kendimizi bilmeliyiz. Yani kendi ihtiyaçlarını görememiş, kendisinin nasıl davranacağını kararlaştıramamış olan insanların başkalarına yol göstermesi onları ne yapacaktır? Sıkıntıya da sokacaktır. Hani bizim Anadolu'da meşhur bir tabir var. Diyorlar ki işte yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder derler. Biz ama bugün bakıyoruz insanlara, maalesef her konuda herkes her şeyi biliyor. Yani herkes allame. Allame olmadığı bir alan yok. Tıp konusu mevzu bahis edildiğinde herkes doktorlardan daha iyi biliyor. Din mevzu bahis edildiğinde herkes işte bu işin ehli, hoca efendilerden, ilim sahiplerinden daha iyi biliyor. Hatta diyelim ki futbol söz konusu edildiğinde herkes futbol allamesi gibi davranıyor. Yani oradan bir misal vereyim konu anlaşılsın diye. Bir gün oturuyoruz, bizim işte belediyenin futbol takımı var. Oradaki kulübün başkanı ve belediye başkanıyla birlikte oturuyoruz. İşte takımda şu şöyledir, bu böyledir, sürekli takımla ilgili görüş beyan ediyorlar. Ben de ona dedim ki ya o zaman dedim siz bu kadar bu meseleyi biliyorsunuz. O zaman dedim hocayı gönderelim. Hocaya da boş yere para vermeyelim. Yani onun yerine siz idare edersiniz dedim. Şimdi gerçekten de böyle yani biz insanoğlunun kendini bilmesi kadar bir irfan yoktur. Kendimizi bilmemiz lazım. Yerimizi bilmemiz lazım. Özellikle bir alanda söz söylemek söz çünkü ağızdan çıkmış bir ok gibidir diyor Mevlana Hazretleri. O gelecekte de gelecek. Yani o yüzden söylediğimiz söz yerinde durmuyor. Karşıdaki insanlar belki bizim sözlerimize bakarak bir takım davranışlarda bulunuyorlar. Ve belki o davranışları onların kötü sonuçlanmasına sebep olacaktır. Bu yüzden biz bir şey söyleyeceğimiz zaman hele hele başkalarına nasıl davranmaları gerektiğini anlatacağımız zaman çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sorumluluk sahibi olmamız gerekiyor ve kendi konumumuzu bilmemiz lazım. Bu yüzden bizim mutasavvıflarımız, büyük alimlerimiz şöyle diyorlar. Mürit kulaktır, şeyh dildir. Yani hoca dildir. Öğrenci kulaktır. Öğrenci dinleyecek. Talebe dinleyecek. Dinleyecek. Susacak ve dinleyecek. Çünkü o artık öğrenme makamındadır. Dinleme makamındadır. Öğretme makamına gelinceye kadar dilini kullanmayacak. Yani başkasına şöyle yapın ya da böyle yapın dememesi gerekiyor. Çünkü burada şöyle diyorum Mevlana. Çünkü sen kulaksın. O dildir. Yani mürit kulaktır. Mürşit dildir. Senin cinsinden değil. Tanrı kulaklara dinleyin buyurdu. Şimdi Mevlana Hazretleri öyle büyük bir zihne sahip ki bakın her defasında ben hayran oluyorum adamın her verdiği misalde hayran oluyorum. Aslında bu söylediği Tanrı kullara dinleyin buyurduğu bir ayet-i kerimedir. Araf suresi 204. ayet-i kerimesidir. Kur'an okunduğu zaman susun ve dinleyin belki merhamet edilirsiniz. Bu ayet-i kerimeyi bakın burada alıyor öyle bir bağlamda kullanıyor ki talebe olan insanların dinlemesi gerektiği bir alanda kullanıyor, bir bağlamda kullanıyor. Bunu işte güçlü bir zihne, büyük bir ilme sahip olmak gerekiyor ancak bunu böyle yapabilmek için. Yine Hac suresinin 73. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyuruyor. Ey insanlar size bir mesel verildi, şimdi onu dinleyin. Aslında insanların uzunca bir süre dinleme makamında olması gerekiyor, dinlemesi gerekiyor. Hem dinleyecek hem de gözlemleyecek. Hadi burada sadece dinlemeyi de düşünmeyelim. Aynı zamanda gözlemlemeyi de bunun içerisine katalım. Gözleyeceksiniz. Hele hele mesela ben herkese tavsiye ediyorum. Diyelim ki bir yerden kalktınız, yeni bir topluluğa arasına gittiniz. Hemen gider gitmez orada kendinizi birdenbire ortaya koymamanız gerekiyor. Neden? Çünkü orayı bir gözlemlemeniz lazım. Oranın adetlerini öğrenmeniz lazım. Oranın gidişatını görmeniz lazım. Ve o gidişata, orada maraz çıkarmayacak biçimde o gidişata sizin uymanız gerekiyor. Eğer bir şeyler düzeltecekseniz bile o gidişatı öğrendikten sonra söz söylemeniz lazım ki orayı düzeltebilirsiniz. Aksi takdirde oranın sosyolojisini bilmeden, oranın psikolojisini bilmeden söyleyeceğiniz söz orayı iyileştirme belki de daha kötü hale getirebilir. Bu yüzden de bizim bir kere kendimizi bilmemiz gerekiyor ve dinleme makamında bulunduğumuz süre boyunca da dinlememiz, yani talebe olduğumuz süre boyunca dinlememiz gerekiyor. Ancak burada yine Kur'an-ı Kerim'de Necm suresi 1. ve 6. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor Allah. İnmekte olan yıldıza andolsun. Arkadaşınız ne saptı ne de azıttı. O hevasından konuşmuyor. Sadece kendisine gelen vahyi söylüyor. Zaten ona kuvvetli biri öğretiyor. Şimdi burada Hazreti Peygamber bile uzunca bir süre dinliyor zaten. Gelen Kur'an ayetlerini, Cebrail Aleyhisselam'ın gene kendisine getirdiği Kur'an ayetlerini dinliyor. Ondan sonra söz söylüyor. Hatta bir şeyde, bir ayet-i kerimede bu gelen Kur'an ayetlerini ezberlemek için acele hareket ettirdiğinde dilini Allah ona uyarıyor diyor ki acele etme diyor. Yani onun kalbine yerleştirmek bize ait olan bir şeydir. Sonra onu söyletmek bize ait bir iştir diyor. Ancak günümüzde insanlara bakıyoruz. Biraz önce giriş kısmında söylediğimiz gibi herkes her meselenin allamesi olmuş. Yani aslında bunun sebebi şudur. Toplumda çok ciddi bir sığlaşma söz konusudur. Yani bilgisizleşme söz konusudur, cehalet söz konusudur. Ama cahil olan insan, sığlaşmış olan insan sığ olduğu için, diyelim ki işte sığ bir denize girdiğiniz zaman denizin her tarafının öyle olduğunu zannederseniz ne yaparsınız? Koşa koşa gidersiniz ama biraz ileride batarsınız ve boğulursunuz. Hayat da böyledir aslında. Günümüzde maalesef toplumsal hayata baktığımız zaman çok sığlıkla karşı karşıya. Özellikle dil mevzu bahis edildiği zaman insanların ne kadar sığlaştığını görüyoruz. Dil konusunda felaket bir yere gelmiş durumdayız. Özellikle ben öğretmen olduğum için şu günlerde sınıflarda çocukların hallerine bakıyorum. Bizim halimiz de aslında çocuklarından çok farklı değil. Yani dil bakımından da perişan olmuşuz. Çünkü dil olmadığı zaman, dili bilmediğiniz zaman zaten meramınızı anlatamıyorsunuz. Zaten zihniniz daracık bir yere gömülü. Yani daracık bir zihne sahipsiniz. İşte o daracık zihinde ne icat edilir ki, ne yapılabilir ki? Bu yüzden yapmamız gereken şey Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi önce bir kere dinlememiz gerekiyor. Önce kulak olmamız gerekiyor. Bu kulaktan sonra ancak bizim dil olmamız mümkündür. Yine bugün insanlara biraz önce söylediğimiz gibi her alanda her şeyi biliyorlar. Nahl suresi 116. ayet kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Diyor ki alışa geldiğiniz üzere şu helaldir, şu haramdır demeyin. Sonra Allah'a iftira atmış olursunuz. Allah'a iftira edenler ise iftah olmazlar. Özellikle din mevzu bahis olunca aslında insanlar o kadar temkinli olmak durumundadırlar ki, o kadar çok kendilerine dikkat etmek durumundadırlar ki. Çünkü söylenmiş her söz eğer doğru değilse, eğer insanları yanlış bir istikamete götürüyorsa o insanların sapmalarına vesile olacaklar için, Allah'a atılmış bir iftira gibi olacağı için büyük cezaları vardır. Bu sebeple de dilimize mukayyet olmamız gerekiyor. Kendimize mukayyet olmamız gerekiyor. Eski büyük alimlerimizin, büyük hocalarımızın en çok söylediği şeylerden bir tanesi ene la edri ifadesidir. Yani ben bunu bilmiyorum demektir. Ben bunu bilmiyorum demekten daha kolay bir şey yoktur aslında. Bilmediğiniz şeyi de insanlara böyle yapmalısınız diye tavsiye etmemek gerekiyor. Niye? Çünkü onları yanlışa sevk ettiğimiz takdirde biz cezalandırılacağız. Öncelikle öğrenme söz konusu edildiğinde kulak kesilmemiz gerekiyor. Bunu insanın olgunlaşması bağlamında söylüyor Mevlana Hazretleri. Bir kere kulak kesileceğiz. İnsanlara, evliyaullah dediğimiz insanlara, peygamberlere ve peygamberlerin yollarından giden insanlara bu anlamda itibar edeceğiz. Çünkü onlar bizi kötüye sevk etmezler. Başka insanlar kişisel menfaatleri olduğu için, kendi çıkarları olduğu için bizi kötülüğe sevk edebilirler. Bizi sömürmek için bizi kullanabilirler. Ancak peygamberler ve peygamberlerin yollarından giden insanların böyle bir yöntemi olmaz. Çünkü zaten Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinde Allah peygamberlerle ilgili olarak şöyle bir şey söyletiyor. O şehrin uzak yerinde koşarak gelmiş adamın ağzından. Onlar diyor, o adam diyor ki sizden ücret istemeyen bu peygamberlere uyun. Çünkü peygamberlerin bizden bir ücret beklentisi yoktur. Bizden bir menfaat beklentisi yoktur. Gerçekten Allah'ın rızasını kazanmak isteyen evliyaullah diye isimlendirdiğimiz insanların bizim üzerimizden bir beklentisi ve kazancı olamaz. Bizim üzerimizden birisinin bir kazancı, bir menfaati varsa onun sözlerine dikkat etmek gerekiyor. Ona da riayet etmemek lazım. Şimdi Mevlana Hazretleri yine bir misal veriyor. Diyor ki çocuk süt emme kabiliyeti ile doğar, bir müddet susar ve tamamıyla kulak kesilir. Yani çocuğa baktığınız zaman da bile aslında bu öğrenmenin yolunu görüyorsunuz diye. Evet. Bize çok basit bir misal veriyor. Ve İslam'ın aslında en önemli şeylerinden birisi, özelliklerinden bir tanesi tabii süreç içerisinde olmazdır. Yani tabii hayatın şey yapmasıdır, peşinde koşmasıdır. Ve Mevlana Hazretleri basit bir misal veriyor. Çocuğun öğrenmesine bakın. Çocuk ne yapıyor? Başlangıçta sadece dinliyor. Dinliyor. Sonra yavaş yavaş konuşmaya başlıyor. Eğer konuşmaz, çocuk dinlemezse konuşamaz. Ve dikkat ederseniz burada diyor ki söz söylemeyi öğreninceye kadar bir zaman ağzını açmaması, söz söylememesi gerekir. Kulak vermezse, yani dinlemezse çocuk ti ti diye manasız sözler söyler ve insanlar da buna ahraz der. Hatta anadan doğma dilsiz, kulağı duymayan insanların da dilsiz olacağını söylüyor Mevlana Hazretleri. Şimdi biz de gerçekten de böyle özellikle günümüz açısından söz konusu baktığımız zaman eğitime de mutlaka bir üstadın eğitiminden geçmek gerekiyor. Yani hoca ile ilim öğrenmek gerekiyor. Hoca ile ilmin temellerini aldıktan sonra başka yollarla kendinizi geliştirebilirsiniz, ilim tahsil edebilirsiniz. Ama başlangıçta yöntemini ve usulünü hocadan öğrenmek sizin kendi başınıza ilim sahibi olmak gerçekten zor bir iştir. Tarihin her döneminde de insanlar mutlaka bir hoca sayesinde, üstad sayesinde bu işi götürmüşlerdir. Bu yüzden de bizim Mevlana Hazretleri bize şunu söylüyor, diyor ki insanlar kamil insan olmak istediklerinde, iyi bir insan olmak istediklerinde, kemale ermek istediklerinde yapacakları şey nedir? Başından itibaren iyiliğin peşinde olmaktır. Başından itibaren eğer iyiliğin peşinde olursanız, büyücüler gibi yanlış bile yapsanız, o iyi niyetinizden dolayı sonunda hidayete erersiniz. Ve daha sonra çocukların yetişmesinden hareket ederek bile, çocukların yetişmesinden ve büyümesinden hareket ederek bile ne yaparsınız? Öğrenmenin, kemale ermenin yollarını anlayabilirsiniz. Bu yüzden de yine diyor ki Mevlana söz söylemek için önce dinlemek gerekir. Söze kulak verme yolundan gir Ve yine burada Mevlana Hazretleri bir iş daha yapıyor. Diyor ki evlere kapılarından girin, rızık sebeplerine teşebbüs ederek arayın. Bu da aslında iki ayettir. İki ayetten de yine bahsederek insanların kemale ermede takip etmeleri gereken yolu söylüyor. Bu şeyin üzerinde de durmakta fayda var. Hani evlere kapılarından girin, bu Kur'an-ı Kerim'de bir ayettir. Mekkeli müşrikler haç dönemlerinde bir adet geliştirmişler. O adet de şeydir. Yani haç döneminde evlere kapılarından girmiyorlar, arkalarından dolaşıyorlar. Allah da diyor ki yani bu hayır değildir, bu sizin bir şeyinizdir, hurafenizdir. Evlere kapılarından girin. İşte bu ifadeden, Mevlana Hazretleri bu ifadeden iyi insan olmanın yöntemini de çıkarmamız gerektiğini söylüyor bize basitçe.
Evet, peki hocam. Sayın Osman Kayar, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.